Ben bu mezmuru ele alacağım bugün sizlerle. Lütfen 23. mezmuru açalım. Gel Bülent, oku bu mezmuru bizim için. Ayağa kalkalım. Kitap orada var. Almancasını...
Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır, sakin suların kıyısına götürür. İçimi tazeler, adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin. Kasem taşıyor. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rabbin evinde oturacağım.
Amin. Evet. Teşekkürler Bülent'ciğim. Biliyorsunuz Davut kral olmadan önce neydi biliyor musunuz? Çoban. Demek ki çobanın ya da çobanlık yapmanın ne demek olduğunu çok iyi bilen bir kişiydi. Onun için yani bir başkası Samuel bunu Tanrı esinle yazmış olsaydı o da güzel olurdu ama Davut'un bunu Tanrı esiniyle, onun kutsal ruhunun yönlendirmesiyle kaleme almış olması çok daha anlam taşıyor. Çünkü Davut yaşam içerisinde çok büyük zorluklara maruz kalmış bir kişi. Pataklandı, yani dövüldü, çok büyük hayal kırıklıkları yaşadı, yenilgiye uğradı, yıkılmışlığın, ezilmişliğin ne demek olduğunu dolu dolu hayatında deneyim olarak gördü. Ve ölüm korkusunun, yalnızlığın ne demek olduğunu çok çok iyi bir şekilde soludu Davut sevgili kardeşler. Ve bolluk içerisinde yaşamayı öğrenirken aynı zamanda da yokluğun ne demek olduğunu da çok iyi bir şekilde öğrendi. Yani zenginlik içerisinde yokluğu öğrenmek kolay bir şey değil. Ama Davut o bolluk içerisinde yokluğu da çok güzel bir şekilde tecrübe etti. Dilinde bazen tabii ki Tanrı'yı yücelten ezgiler vardı. Bazen de o acının getirdiği, ezilmişliğin, o sıkıntıların getirmiş olduğu o acı iniltiler vardı hayatında. Sadece övgü sözleri yoktu hayatında mutlaka. Bizim de hayatımızda olduğu gibi. Bazen ağladı, gözyaşı döktü. Ama şunu söyleyeyim, sınavı geçti. Davut sınavı geçti. Ne diyor Pavlos? Yarışı koştum ve başardım diyor. Bizler de iman koşusuna adım attık, başladık, devam ediyoruz. Biz de yarışı Rab ile birlikte sonuçlayacağız. Bir gün sonuçlayacağız. O bir gün ne zaman olur bilmiyoruz. Ama biliyoruz ki o koşuda bizler yalnız değiliz. Rab bizimle birlikte. Onun için yaşam kazanında fokur fokur kaynamış bir insan. Yani şunu söylemek istiyorum. Burada çok genç, basit bir insanın yaşam tecrübeleri yok bu. 23. mezmurda. Yaşlanmış, sıkıntılar altında artık böyle büyük deneyimler kazanmış kişinin yaşam tecrübeleriyle yüz yüzeyiz. Onun için hepimiz için yararlı olacağına inanıyorum sevgili kardeşler. Nasıl başlıyor mezmurun sözleri? Rab çobanımdır diye başlıyor. Şimdi ben size bir soru sormak istiyorum bu noktada. Hangi yetkiye dayanarak, neye dayanarak Rab benim çobanımdır diyebilirim? Neye dayanarak bu ifadeyi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim sevgili kardeşler? Bu mezmur herkesin mezmuru olabilir mi? Yani evet. Yani iman etmiş bir kişi, Rab ile yürümeye karar vermiş bir kişi, Tanrı'nın çocuğu olan bir kişi ancak gönül rahatlığıyla diyebilir ki Rab benim çobanımdır. Ama iman etmeyen, Rabbe sırtını dayamamış, Rabbin çocuğu olmayan, Tanrı dünyayı seviyor ayrı bir olay ama karar vermemiş bir kişi Rab benim çobanımdır diyebilmesi mümkün değil ve bu mezmurda o tür kişiler için geçerli olmayan bir mezmur. Şimdi burada ikinci bir nokta var. Zaman zaman ben burada dile getirdim. Özellikle Rab gücüm ve kalkanım 103. mezmuru herhalde yanılmıyorsam paylaşırken söylemiştim. Şimdi burada ilginç bir gerçek var. Bir kişi Rab çobanımdır dediğinde, bir başka kişi de Rab çobandır dediğinde aradaki fark ne size çağrıştırıyor? Ait olmak değil mi? Rab çobandır. Rab güçtür. Değil mi? Ya Rab yol gösterendir demek ile Rab çobandır demek, Rab öncüdür demek ile Rab benim çobanımdır. Rab benim gücümdür. Rab benim kalkanımdır. Rab benim öncümdür. Dediğimde ne oluyor? Evet. Ne yapıyorsun? Rab benim dediğin zaman kişiselleştiriyorsun. Yani bana ait olan bir şeyse benim sözüdür. Demek ki Rab benim çobanım. O zaman beni daha çok teselli ediyor. Yani Rab çobandır dediğim zaman genel. Rab güçtür dediğim zaman genel. Ama Rab benim gücümdür. Bu müthiş bir beyan. Rab benim çobanımdır. Dediğim zaman bir teselli oluyor. Yürekte bir sevinç, bir huzur oluşuyor sevgili kardeşler. İçime kadar, derinliklerine kadar nüfuz ediyor gerçekten. Onun için onu Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmediysen değerli kardeşim, Rab benim çobanımdır demen mümkün değil. Desen de yüzeysel olur, onun sana hiçbir yararı olmaz sevgili kardeşler. Onun için bunun da altını önemli vurgulamak istiyorum. Eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır. Sakin sular kıyısına götürür. Şimdi bu ifadeyi düşünelim. Eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır. Ve üçüncüsü de sakin sular kıyısına götürür. Şimdi bu ayete baktığım zaman iki şeyi, birçok şeyi çıkartabiliriz ama iki şeyi ben öne çıkartmak istiyorum bu ayete baktığımız zaman. Birincisi, yaşam suyunun kaynağının Rab olduğunu açıkça bize gösteriyor. Gerçekten görkemle ölümden dirilmiş olan Rabbimizi, kurtarıcımız İsa Mesih olduğunu bize açıklıyor. Yuhanna 6. bölüme baktığımız zaman, Yuhanna 6 ayet 35. Yuhanna 6 ayet 35'e baktığımız zaman diyor ki, yaşam ekmeği benim diyor. Bana gelen asla acıkmaz. Bana iman eden hiçbir zaman susamaz. Hamdolsun. Demek ki eğer ondaysak susuzluğumuz giderilmiştir. Açlığımız ruhsal kapsamda giderilmiştir. Ve ihtiyacımız olan her şey de Rab tarafından güvence altına alınmıştır. Bak, şunu özellikle vurguluyorum. Her isteğimiz değil ama ihtiyacımız olan her şey. İsteğimiz değil. İhtiyacımız olan her şey Rabbin güvencesi altına alınmıştır ve verilmesi garantisi altındadır. Ve ikincisi de hızlı bir şekilde yemyeşil çayırlardır değerli kardeşler. Benim en çok sevdiğim yerlerdir o yemyeşil çayırlar ve o şırıl şırıl akan o güzel berrak sular. Ben tabii bunu kendime öne çıkartıyorum ama size sorsam hangimiz sevmez ki o çayırları, o bayırları. Türkiye'de eskiden daha çok boldu. Şimdi kestiler, biçtiler, bina diktiler. Mersin harikaydı. Şimdi o güzelim o mandalin portakal bahçelerini kesmişler. Gökdelenleri dikmişler. Havuzlu villalar yapmışlar. Gittim gördüm. O eski Mersin'in yerinde yerler esiyor. Hiçbir şey yok sevgili kardeşler. Onun için gerçekten söylüyorum, hepimizin rahatlığı, huzuru bulabileceği bir yerdir. O çayırlar, bayırlar, o şırıl şırıl akan berrak sular. Hepimizin dinleneceği, huzur bulacağı yerler. Ve hepimizin bildiği bir gerçek daha var. Bunu yine herhalde zaman zaman yeri geldiğinde vurguladım. Koyunların çok önemli bir özelliği var. Koyunlar böyle şırıl şırıl akan suları pek fazla sevmezler. Yani herhalde üstü ıslandığı için. Daha çok böyle sakin, berrak suları severler. Gürültülü, şelaleler yanında, akıntılı sular yanında pek fazla hoşlanmaz. Bir de pis suları hiç sevmez bunlar. Pis sulara hiçbir zaman yaklaşmazlar. Hep berrak, temiz sulardan hoşlanır bu hayvanlar. Yani şunu demek istiyorum. Eğer biz kuzularla domuzları karşılaştırdığımız zaman domuzlardan ayıran en büyük özelliktir. En büyük özelliktir. Domuzu çıkartın o balçıktan. Güzelcene yıkayın. Güzelcene şampuanlayın. Kurdelesini takın. Kırmızı kurdelesini boynuna. Bırakın. Hemen ne yapacaktır? Pisliğine tekrar geri dönecektir. Çamura gidecektir. Çamurda yuvarlanacaktır. Çünkü karakteri domuzdur. Ama Rabbin çocukları, şimdi lütfen beni yanlış anlamayın. Mecazi anlamda konuşuyorum. Bizler de domuzduk bir zamanlar. Şimdi bir kişi domuz dediği zaman çok korkunç oluyor değil mi? Ama aslında bir zamanlar karakter olarak bizler de domuzduk. Nerede balçık, nerede pislik, nerede böyle üçkağıtçılık yollar var? Yamuk yollar var. Hoşumuza gidiyordu, doğru mu eylem? Ha? Öyle. Yani en azından yalanla bir takım hedeflere ulaşma çabası içerisindeydik. Ama Rab'le yürümeye karar verdikten sonra ne oldu? Domuz karakteri kuzu karakterine dönüştü. Şimdi kuzu olduktan sonra tekrar domuz olması mümkün değil. Ben onun için her zaman söylüyorum. Bir imanlı, Rabbin çocuğu günaha düşebilir mi? Tabii ki düşebilir. Rabbin çocuğu günaha düşer. Ama hiçbir zaman kuzu olduğu için, kuzunun karakteri nedir? Koyunun karakteri pislikten hoşlanmaz. Yani üzerine pislik geldiği zaman bir şekilde mesela yatarlar. Yattıkları yerde o affedersin pisliği bulaşır koyunun üzerine. Ondan kurtulmak için silkelenir. Silkelenir, kurtulmak ister. Çünkü karakteri müsait değil pisliğe. Şimdi bizler de günaha düşebiliriz. Ama hiçbir şey yokmuş gibi günahın içerisinde devam edemeyiz. Yani günaha devam edemeyiz. Yine kalkarız, silkiniriz, Rabbin sürüsüne katılır, Rabbimizin sesine kulak vererekten yine onun sürüsünde yürümeye devam edebiliriz sevgili kardeşler. Evet, bir güzel daha gerçek var burada. Yatırır sözü. Oldukça ilginç ifade. Ne anlıyorsunuz yatırır sözünden? Şimdi yatırır. Yatırır ifadesi varsa demek ki yatmayan kuzular da var. Değil mi? Doğru. Yatmayan kuzular olduğuna göre Rabbin yatırması gerekiyor. Demek ki birileri tarafından yatırılmamız gerekiyor. Öyle değil mi? Buradaki yatma sözü bize yatmayan kuzulardan da söz ediyor. Söz etmiş olması. Evet. Çobanlar çobanları tarafından o gerekli olan rahatlık hazırlanmış olmasına rağmen koyunlar yine rahat değiller. Rahat olmadıkları için yatmıyorlar ve ne yapıyorlar? Tersine dolaşıp duruyorlar. Yani her zaman tedirginlik içerisindeler. Şimdi sorun sorular. Ben yani Tanrı neden koyuna benzetiyor bizi? Güzel bir hayvanı seçmiş. Karakter olaraktan insana çok yakın. Çok çok yakın. Bakın, koyun ne zaman yatmaz? Çok güzel. Birincisi, eğer bir tehlike hissederse, kurt mu gelecek? Ya da bir zarar, bir şey mi gelecek? Bir tehlike, onlar biliyorsun instinct dediğimiz o yani içgüdü diyoruz ya, o içgüdüyle yaşayan varlıklar olduğu için, o içgüdü onu uyarıyor. tehlike var diye. Tehlike anındayken yatmaz. Peki tehlike varken ya da biz korku içerisindeyken hangimiz yatağın içerisinde yatıp da oh be böyle keyif içerisinde yatar uzanır da uyur? Kim uyuyabilir? Kimse uyuyamaz değil mi? Demek ki eğer korku varsa, tedirginlik varsa kuzu uyumaz. İkinci nokta ne diyebiliriz? Koyunların yatmasına engel olan ne olabilir? Su. Yani diyebiliriz ki yemek içmek. Eğer kuzu doymamışsa, karnı açsa yatmaz. Ayaktadır. Sürekli burnunu sokar otun içerisine ve otu yemeye çalışır, karnını doyurmaya çalışır. Şimdi bizde aç ayı oynamaz derler Türkçe'de. Doğru mu? Benim karnım acıktığı zaman Kristin hemen gidiyor, bir parça ekmek kesiyor, ağzıma sokuyor benim. Çünkü şeker düşüyor. Şeker düşünce elim ayağım titriyor. Deyim yerindeyse. Tamam mı? Ve ne yapıyorum ben? Mutfağın etrafında dolaşıyorum. Mutfağın içerisine giriyorum. Bugün de bu sabah da aynı şekilde girdim. Beni çıkarttı zorla dışarıya mutfaktan dışarıya. Demek ki aç ise kuzu hayatta sakin bir şekilde yatmaz. Ayakta tutan. Aynı bizler gibi değil mi? Açsak elimiz ayağımız birbirine dolaşıyor. Titriyor. Üçüncü ne olabilir? Söyle bakalım.
Ya. Bakarsam çevreye ne kadar heyecanlı, ne kadar çabuk, hayat ne biçim tehlikeli, çabuk geçiyor insanda. Ben bunu okursam ben onu görüyorum. Duvalizm çok önemli. Green aura. Suyu da rahat içebiliyorum ben orada. Ben her şeyden bırakabiliyorum orada.
Amin. Amin. Demek ki o zaman diye birincisi eğer kuzu tehlike içerisindeyse yatmaz. Karnı açsa yatmaz. Üçüncüsü de orada böcek möcek. Mesela ben Kurban Bayramı'nda babam kuzuyu erken alırdı. Ben burada bazen söyledim onu. Bir iki hafta önceden alırdı. Biz onu beslerdik. İyice böyle besledikten sonra kurbanlık olaraktan keserdi babam onu. Ve ben onu götürürdüm. O zamanlar çayırlar, bayırlar boldu bizim orada. Şimdi yok tabii ki. Götürürdüm ve emin olun sevgili kardeşler. Yani eğer o götürdüğüm yerde karıncalar varsa, otların içerisinde karınca olan yerde yatmıyor kuzu. Yani böyle hani geviş getirmeyi sever ya koyun. Yer yer oturur. Büyük bir keyifle geviş getirir. Çıkarır yediklerini, geviş getirir. Ama yapamıyordu bunu. Neden? Karıncalı olan yerler. Hep böyle temiz bir yer olması gerekiyordu. Demek ki böcek, möcek, karınca, manınca bir takım şeyler varsa, hayvanı rahatsız eden bir takım şeyler varsa, hayvan yine yatmaz sevgili kardeşler. Peki dördüncü nokta ne diyebiliriz? Tertemiz yer. Dördüncüsü de ben şunu düşünüyorum. Yani benim kendi deneyimim. Eğer o grup içerisinde, sürü içerisinde uyum yoksa, bir sürtüşme varsa bir kuzuyla bazen tokuştururduk böyle giderlerdi tokuşurlardı. Hangisi hangisini yenecek diye. Şimdi eğer harmoni dediğimiz o uyumluluk, o beraberlik içerisinde o düzen, o sakinlik yoksa sevgili kardeşler, sürtüşme varsa koyun hiçbir şekilde yatmaz, o sürtüşme içerisinde olan kuzuyu itmeye çalışır, atmaya çalışır. Biz de öyleyiz. Biz de öyle değil miyiz sevgili kardeşler? Yani ben kendime baktığım zaman gerçekten eğer benim birileriyle sürtüşme içerisindeysem, birileriyle uyum içerisinde değilsem, iş hayatında Sami çok bana bir takım şeyler anlattı dua konusu olaraktan. Biz ayda bir kez yaptığımız dua akşamında. İş yerinde bazı sıkıntılarını dile getirdi. Huzurlu çalışabilmesi için orada bile bir huzur olması lazım. Doğru mu Sami? Yani insan huzurlu bir ortamda verimli olabilir. Bizim Ayşe de oldukça huzursuzdu. Rahat değildi. Ama şimdi girdiği işte büyük bir esenlik içerisinde. Bir uyum, bir harmoni var. İş arkadaşları arasında bir harmoni var. Şimdi ben düşünüyorum, bir zamanlar bizler de bazen bizim hayatımızda Tanrı o kadar güzel şeyler yapıyor ki telaş içerisinde olan varlıklarız hepimiz. Onu yapacağım, bunu yapacağım, şunu nasıl halledeceğim, bunu nasıl halledeceğim, bunu halletmem lazım, bunu bitirmem lazım, bu zamanında olması lazım, bu pişmesi lazım, şimdi şu olacak, bu derken küt, burnout. Aynı havanın yaşadığı gibi. Şimdi Tanrı ne yapıyor? Bizi kendimize getirmek için bazen, yani bizi yatırmak için kuzu gibi, böyle yatırması için, sakinleştirmesi için ne yapıyor? Bir şeyleri kullanıyor. Bak, bunu lütfen yanlış anlamayın. Ben hastalığın kaynağı günahtır. Günaha düşüş sonrası hastalıklar başladı. Ama Tanrı, nasıl ki şeytan Tanrı'dan izin istedi, Eyyub'a o şeyi vereyim mi vermeyeyim mi diye. Aynı şekilde hastalıklar bizim için. Ama Tanrı ne yapıyor? Bir hastalığa izin veriyor. Ama bizim yararımız için. Bizim gözlerimiz açılsın, kendimize gelelim diye. Ben inanıyorum ki, Dilek bunu çok güzel destekleyeceğine ben inanıyorum. Ben inanıyorum ki hoş bir şey değildi Dilek için. Ama o yaşadığı o boğaz, o korkunç boğaz ağrısı onun sigarayı bırakma yönünde adım atmasını sağladı. Ve Hava'nın yaşadığı o sıkıntılı süreç onun hayatında çok güzel değerli kazanımlar elde etmesini sağladı. Hacı'yı bile müthiş derecede etkiledi. Onun hayatını düzene soktu. Songül'le Reşit bir takım şeyler yaşadılar. Zor dönemler yaşadılar. Yani Tanrı bazen izin veriyor. Yanlışlığımızı görelim. O koyunlar gibi Rabbin huzuruna kendimizi bırakalım. Rahat içerisinde onda dinlenelim sevgili kardeşler. Onun için Kutsal Kitap çok güzel söylüyor. Diyor ki 4. ayete bakın. Çomağın, değneğin güven verir bana diyor. Nedir değnek? Değnek ne için kullanılıyor? Değil mi? O değnekler tutup birazcık şey yaptığı zaman biraz daha hızlı böyle vuruyorsun. Yani acıtıyorsun birazcık. Şimdi Tanrı ne yapıyor? Değneğiyle bazen bizi böyle uslu uslu yönlendiriyor. Bazen de dik başlığımızdan dolayı biraz böyle acıtıyor. Kendimize geliyoruz. Yani Tanrı bazen hayatımızda acılara girmemize izin veriyor ki o çizgiye, koyduğu çizgiye, oraya oturalım. Orayda, o çizgide hayatımıza devam edelim sevgili kardeşler. Yani yaşam yolunda bizi ne yapıyor? Değnek aracılığıyla eğitiyor, terbiye ediyor ve bizi gerçekten en iyi bir noktaya getirmek için ne gerekiyorsa onu o değnek aracılığıyla yapıyor. Ben bunu içten ve candan söylüyorum. Hani 32 yıllık aşağı yukarı iman hayatında ben bunu içten söylüyorum. Kutsal kitapta her şeyi bildiğimi söyleyemem size. Bilmediğim çok şey var. Anlamadığım çok şey var. Ama ben 10 yıl önce anlamadıklarımı şimdi anlıyorum. Ama belki bir 10 yıl sonra yine burada anlamadığım bir takım şeyleri zamanı geldiğinde Rab bana güzel bir şekilde açıklayacaktır. Belki olmasa bile Rabbimin yanına gittiğim zaman, öldükten sonra onun yanına gittiğim zaman orada bir takım nedenleri anlamaya başlayacağım. Neden sorularına yanıtı orada mutlaka bulacağım sevgili kardeşler. Onun için ben de her bir imanlı gibi, sizler gibi, sadece sizin sopaya ihtiyacınız yok. Recep'in de sopaya ihtiyacı var. Rabbin değneğine, Rabbin yönlendirilmesine, usul usul böyle itilmesine Recep'in de ihtiyacı var sevgili kardeşler. Onun için buradaki dinlenmeyi kesinlikle tam bedensel bir dinlenme olaraktan değil, daha ziyade canlarımızın dinlenmeye kavuşması. Burada anlatılan canların esenliğe kavuşması, canın o dinginliğe ulaşması. Yoksa bedenimizin dinlenmesi çok kolay. Vuruyoruz kafamızı, yatıyoruz, bedeni dinlendiririz. Ama canımızın dinlenmesi, içsel anlamda dinlenmek o kadar kolay bir şey değil. Ancak bu dinlenmeyi, içsel dinlenmeyi Rabbimiz hamdolsun sağlıyor. Peki onda olmanın, ona ait olmanın huzurunu doya doya yaşıyor musun? Rab çobanımdır dediğinde o çobanımdır sözü seni teselli ediyor mu? Ha? Yalnız olmadığını anımsatıyor mu sana? Recep'e rağmen Rabbin çalışmasını görmek, özleme rağmen Rabbin çalışmasını görmek, Bülent'e rağmen Rabbin çalışmasını görmek güzel bir şey değil mi? Hamdolsun ki yaptıklarımıza bakıp da değerlendirmiyor Rabb bizi. Yoksa her zaman söylüyoruz ya burada, 5000 kez, 10000 kez bizi yere vururdu, bizi yere çalardı sevgili kardeşler. Davut da zaman zaman mezmurlarından öyle anlıyoruz. O da böyle uzaklara gitmek, o sıkıntılı süreçte kaçıp böyle daha rahat ortamlara kaçma özlemiyle yanıp tutuştu. 55. mezmura bakınız. O kadar güzel anlatıyor ki, büyük bir can atıyordu. 55. mezmurda 6 ve 7. ayetlerde o kadar güzel söylüyor. Bulan bir kardeş okuyabilir mi? Ben de bir su yudumlayayım.
6 ve 7.
Evet.
Keşke güvercin gibi kanatları olsaydı. Dedim kendi kendine. Uçar ağırlar. Uzaklarda kaçar. Çöllerde kanatlar.
Bu güzel ifade etmiyor mu? Davut'un içinde bulunduğu o sıkıntılı süreci ne kadar güzel ifade ediyor. Hangimiz bazı şeyler için can atmıyoruz ki sevgili kardeşler? Hangimiz bazı şeyler için can atmıyoruz ki? Ama içimizdeki savaştan kaçabilmek mümkün mü? İçimizdeki savaştan kaçmak mümkün mü? Kesinlikle mümkün değil. Davut gibi bizler de ne yapmamız gerekiyor? Güvenimizi tümüyle Rabbimizin ellerine emanet etmemiz gerekiyor. Tam anlamıyla Rabbimize kendimizi Rabbimizin ellerine emanet etmemiz gerekiyor. Onun ellerine teslim olmamız gerekiyor sevgili kardeşler. Bu ayette ortaya çıkan bir başka nokta daha var. Hep kişisel şeylerden söz ediyor olması. Benim çobanım, benim eksiğim olmaz. Beni çayırlarda yatırır. Şimdi soru soruyorum kendime. Kim yatırır? Ait olduğum çoban yatırır değil mi? Kim çoban? Rab çoban. Şimdi ne oluyor? Ne görüyorsunuz burada? Kim yatırır? O yatırır. Kim çoban? O çoban. Kimin çobanı? Benim çobanım. Nasıl bir gerçek ortaya çıkıyor? O ve ben. Ben ve o. Bu ne demektir? Birlikte, baş başa. İşte onun için Sami'nin söylediği söz tam doğrudur. Rab bizimle beraber. Recep ve Rab beraber. Yusuf ve Rab beraber. İsmini hatırlamadığım için söyleyeyim. Sevgili eşi ve Rab beraber. Eylem ve Rab beraber. Her biriniz kendi ismini koyabilir. Sen ve Rab. Rab ve o. Birlikte baş başa sevgili kardeşler. Demek ki Rab ile o canın arasında çok güzel, harika bir ilişki var sevgili kardeşler. Harika bir bağ var. Bu onu gösteriyor. Rab ve benim, ben ve Rab'in bir arada olması bu ilişkinin, bu bağın harika bir bağın olduğunu bize açıklıyor. Demek ki böyle bir ilişki içerisinde bir buruşukluk yok. Böyle bir ilişki içerisinde bir eksiklik yok. Onun için eksiğim olmaz diyor zaten sevgili Davut. Böyle bir ilişki içerisinde sevgili kardeşler, tam anlamıyla bir hoşnutluk egemen. Tatminkarlık var, tatminkarlık. Hoşnutluk hamdolsun. Bakın Yeşaya 53. bölümde ifade ediyor. Diyor ki hepimiz koyunlar gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. İşte bizi en güzel bir şekilde anlatan sözlerdir bunlar. Onun için koyuna benzetmesi çok güzel. Ve çok enteresan bir şey. Diyor ki hepimiz koyun gibi yoldan saptık. Ve her zaman sapan bir hayvandır. Yoldan sapan bir hayvandır. Ama her birimiz diyor kendi yoluna döndü. Ve çok enteresan bir şey söyleyeceğim size. Hiçbir hayvan yok ki yeryüzünde kendi yuvasını bulamayan. Bakın köpek bile ya da kedi. Biz mesela kedilerden kurtulmak istedikleri zaman çuvala koyarlardı Türkiye'de. Alırlardı, götürürlerdi böyle çok çok uzaklara. Kediyi bırakırlardı. İnanır mısın? Ben çok iyi hatırlıyorum. Köpeğe uyum sağlamak tamamen. Köpek hakikaten yolunu buluyor. Ama kedi iki buçuk hafta sonra yine geldi. O mekana, bizim sokağa geldi kedi. Aynı kedi iki buçuk hafta sonra. Bırakılan, uzaklara bırakılan kedi. Yani bazı hayvanlar o koku yoluyla yolunu, yuvasını bulabilir. Ama kuzu değil. İşte onun için o mezmurda diyor ya, kaybolan olanı bulup getirdi. Kuzunun özelliği bu. Burnunu sokuyor otun içerisine. Hangisi hoşuna gidiyorsa çüp çüp çüp çüp yiyerekten gidiyor. Bir bakıyorsun sürüden ayrılıp gitmiş. Çoban gidip kuzuyu omuzuna alıp sürüye geri getirmesi gerekiyor. Onun için Recep'in Rabbe ihtiyacı var. Onun için bizlerin Rabbe ihtiyacı var sevgili kardeşler. Onun için kuzuya benzetilmiş olmamız gerçekten doğrudur. Köpekler olsaydık, kediler olsaydık, başka bir hayvan olsaydık kendimiz yolumuzu bulurduk değişik şekillerde. Ama hayır, Rab ancak omuzuna alıp ağıla tekrar geri getirmesi lazım. Onun için yakalanıp sürüye getirilmeye ihtiyacımız olan varlıklarız her birimiz sevgili kardeşler. Çünkü onu neden söylüyorum? Hakikaten kuzu nasıl burnunu sokarsa, hoşuna giden ota göre gidiyorsa, bugün insanın doğasında bu yok mu? Kafamızdaki doğrular ne ise, benim doğrum bu diyorsun değil mi? O da diyor ki benim de doğrum bu. Herkes kendi doğrularına göre gidiyor, doğru mu? Bu yeryüzünde bakın insanlara. Şimdi biz tamam. Yani imanlı hayatında bile bazen oluyor bu. Eşimle beraber ben tartışıyoruz. Hayır diyorum, böyle düşün. Bu böyle diyorum. O da hayır, ben böyle diyorum. Bazen Allah'tan Rab var aramızda da. Rab olmasından dolayı ne onun dediği oluyor ne benim dediğim oluyor. Orta noktayı buluyoruz. Bunu yapan nedir? Yine Rabbin çoban olma özelliğidir değerli kardeşlerim. Uyum içerisine bizi getiren yine Rabbimizin kendisidir hamdolsun. Onun için evlilik ilişkisinde Rab'be ihtiyacımız var. İş hayatı ilişkisinde Rab'be ihtiyacımız var. Kilise hayatı içerisinde, kardeşler arasında olan ilişkide Rab'be ihtiyacımız var. Yani onun tarafından kucaklanıp tekrar ağıla getirilmeye ihtiyacımız var her birimizin. Karanlık ölüm vadisinden, 4. ayette, karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam diyor. Şimdi şöyle düşünün sevgili kardeşler. Ölüm gölgesi de yürürken güvenilir bir kişinin gelip de elinizden tutmasını istemez misiniz? Karanlıkta bile yürürken çok korkardık. Ben karanlıktan şu anda korkmam ama evvelden karanlıktan da korkardım ve mezarlıkların yanından geçmekten de çok korkardım. Ölümden korktuğum için. Yani insanın yapısında olan bir şey bu. Hangimiz ölümümüzden? Şu anda korkmayabiliriz. Korkmadığınızı söyleyebilirsiniz. Nereye gideceğimizi bildiğimiz için hamdolsun. Ama eskiden korkuyorduk değil mi? Ama diyor ki evet korkmam. Neden? Çünkü destek olan, elimden tutan, beni o karanlık vadide, yani o sıkıntılı süreçten geçerken, o zorluklar içerisinde boğuşurken, benim elimden tutan, beni taşıyan kim? Rab. İşte Davut onun için güvenle bunu söyleyebiliyor. Ben korkmam. Çünkü o bana yol gösterir. O benim elimden tutar. O beni alır, götürür sevgili kardeşler. Neden? Çünkü Rab, yine 4. ayette Rab benimledir. Yine söylüyorum. Evet, bizimle birlikte olan Rabbimiz var. Şimdi, bundan daha büyük bir güvence var mı? Lütfen size sormak istiyorum. Var mı? Bundan daha büyük bir güvence var mı? Ben dersem ki Reşit, ben seninle beraberim. Tamam abi dersin. Sağ ol, eksik olma dersin değil mi? Ama Rab derse ki Reşit, ben seninle beraberim. Çok daha bir rahatlık çekiyor değil mi? Öyle değil mi Hatice? Lütfen. Senin bu yalnızlığını gideren kim? Recep mi gideri? Haftada bir kez gelmeye çalışıyorum sana. Ama Rab bütün gün seni taşıyan, teselli eden odur değil mi? Hamdolsun. Sen ve Rab. Birlikte baş başa. Yeter be Hatice. İnan yeter. Rab yeter hamdolsun. Zaten biz gittiğimizde ben bunu sevinçle söylüyorum. Çünkü kardeşim nereye gittiğini bildiğim için biliyorum. Biliyoruz ki sevinç içerisinde biz de oraya doğru gidiyoruz. Adım adım. Sıraya girdik. Hangimiz önce gidecek bilmiyoruz. Ama Rab bizi götürüyor. Ama sevindiren şu olsun. Rab bizimle beraber. Amin. Rab bizimle beraber. Genç bir çocuk birinci sınıfa gidiyor. İlkokul öğrencisi. Nedir? Herhalde 6-7 yaşlarında. Sınıfta herhalde öğretmenleri sordu. Kim büyüdüğü zaman kim ne olmak istiyor diye. Birisi içlerinden parmak kaldırdı. Öğretmenim ben söyleyebilir miyim? Gel söyle dedi. Çıktı, ayağa kalktı, öne çıktı. Dedi ki ben büyüdüğüm zaman aslan terbiyecisi olacağım. Herhalde çocuk çok etkilenmiş. Sirke falan gitti. Mutlaka aslanları gördü öyle. Adamı korkusuzca aslanları orada eğitiyor ya. Herhalde ondan bilmiyorum. Ben aslan terbiyecisi olacağım diyor. Büyük bir cesaretle böyle. Benim diyor etrafımda onlarca, yüzlerce vahşi aslanlar olacak. Böyle kafesin içerisine girdiğim zaman, kırbacı yere vurduğum zaman diyor, o vahşi aslanlar kükreyecekler diyor. Şimdi bunu söyleyince, hani vuracaklar ve aslanlar kükremeye başlayacaklar. Herhalde o kükreme şeyini hatırlıyor ve ne söylediğinin farkına varıyor. Farkında değil ama o anda fark ediyor. Aslanların kükreme lafını duyunca başlıyor böyle çocuk titremeye. Ondan sonra bir an sessiz kalıyor. Sakin sakin. Ama diyor, tabii ki diyor, annem de benimle birlikte olacak. Ama bakın, güzelliğe bakın sevgili kardeşler. Annem benimle birlikte olacak. Eğer Rab seninle birlikteyse yetmez mi? Rabbin seninle birlikte olması. Yetmez mi sevgili kardeşler? Rabbin seninle birlikte olması. Ben fazla devam etmeyeceğim. Burada bırakacağım. Yine ben bitiremedim maalesef konuyu. Ama bu düşünceyi alın buradan. Hiçbir şey alamıyorsanız. O çocuğu düşünün. O çocuk doğal bir şekilde şunu diyebiliyorsa. Annem, ama annem benimle birlikte olacak. Demek ki ne kadar rahat annesi onun yanındayken. Ne kadar rahat Rab bizimle birlikteyken. Rab çobanımdır. Eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır. Sular kıyısına götürür. Canımı tazeler. Ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü Rab benimledir. Eğelim yüreklerimizi. Bizimle olan Rabbimiz bugün de bizimledir. Bugün de bizim yanımızda. Bizi teselli etmeye devam ediyor. Ve bu karanlık yolda, bu çarpık düzen içerisinde ayakta durmamız için gereken desteği veriyor.